Ayrım 3, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, sayfa 32. Gökçe'nin belediyeyi adeta bir çiftlik gibi nasıl yönettiğini görün istiyorum. Oğlunu desteklemedim diye 40 milyon lira ceza yazdı. Bakın devamında neler anlatıyor. 2016 Nisan-Mayıs aylarında Melih Gökçek isimli şahıs oğlu Osman Gökçek'i ATO'da Radyo Televizyoncular Komitesi'ne üye yaptı. Haziran ayından itibaren Melih Gökçek isimli şahıs benim istifa ederek oğlu Osman Gökçek'in başkan olmasını istediğini iletti. Uzun süre istifa etmemem üzerine şirketlerime Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden baskı kurmaya başladı. Bunun üzerine iş hayatımın zarar görmemesi için istifa etmek zorunda kaldım. Ayrıca benim istifamdan önce Mehmet Aypek isimli şahıs hariç yedekler de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifasını aldığını bana söyledi. Melih Gökçek bu durumu makamında bana söylerken benim yanımda Mehmet Aypek ve Seyfi Saltoğlu isimli şahıslar da vardı. Yeni başkan seçilene kadar başkanlık görevine geçici olarak devam etmem gerekiyordu. Gürsel Baran ve Osman Gökçek isimli şahıslar ATO başkanlığı için aday oldular. Ben de Gürsel Baran ve ekibini destekledim ve seçimi Gürsel Baran kazandı. Seçim bittikten sonra Melih Gökçek seçimde oğlu Osman Gökçek'i desteklemediğim için bana cephe aldı. Şirketlerime 40 milyon lira civarında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ceza yazdı. ATO'da FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıs Ayhan Atalay isimli şahıstır. ATO Yönetim Kurulu seçimi öncesi FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü üyesi olduğunu bildiğim şahıs Ayhan Atalay'dır. Tüm ATO üyelerince Ayhan Atalay isimli şahsın FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne üye olduğu biliniyordu. Ayhan Atalay isimli şahsın bu faaliyetlerini Çukurambar semtinde bir yerde gerçekleştirdiklerini duydum. Bu topladıkları oylarla örgüt üyelerini meslek komitelerine yerleştirdiler. Meslek komitelerinden bildiğim FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütü üyeleri 2. komiteden Ümit Köse, Ahmet Yalçın ve Ferhat Ertürk isimli şahıslar seçim öncesi örgüt üyelerinden oy topladıklarından dolayı biliyorum. Melih Gökçek tarafından tarafıma verilen listede 7. komitede bulunan İbrahim Uyanık ve 11. komitede bulunan Galip Yeşilbaş, 13. komiteden Mustafa Altınay, 14. komiteden Abdullah Abdülkadiroğlu, Samanyolu TV'deki isim, 17. komiteden Murat Cavlak, 22. komiteden Ahmet Kılavuz, 28. komiteden Yusuf Yıldırım, Rüzgarlı Sokak'ta inşaat malzemeleri satan şahıstır. Kendim de Rüzgarlı Sokak'ta inşaat yaptığımdan dolayı biliyorum. 32. komiteden Koray Güngör Şanal, babası adına okul yaptırarak örgüte veren şahıs. 35. komiteden Ayhan Atalay, Kenan Ünal, Osman Topçu, Mehmet İpek ve Cumhur Gözüm. 37. komiteden Hüseyin Saruhan, 39. komiteden Turhan Yılmaz, 41. komiteden Kurbani Şimşek, 44. komiteden Volkan Atik, 58. komiteden Faruk Özden Oğul Türk, 60. komiteden Hızlı Kuruşa, 63. komiteden Halil Fazlıoğlu ve Rahmi Bıyık isimli şahıslar vardır. Görüyorsunuz, olayların birinci tanığı Salih Bezci, yani Melih Gökçek'in Fethullah Gülen ile görüşmeye gönderdiği adam her şeyi ve herkesi tek tek açıklıyor. İsim isim kadroyu veriyor. Bezci'nin Gökçek'lere dair anlattıkları istifa ettiği zamanlara ve öncesine denk geliyordu. Peki Salih Bezci ATO'dan istifa ettikten sonra ne olmuştu? O günlere geri dönelim. Esnaf olmadığı için ATO başkanlığına seçilmesi mümkün olmayan Osman Gökçek, bu sorunu çözmek için Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ firmasını kullandı. Osman Gökçek ancak komite seçimini kazanıp ATO meclisine giren bu firmanın temsilcisi olarak ATO başkanlığına aday olabilecekti. Tarih 15 Mart 2016, yer Ankara Ticaret Odası ATO. Parsel Parsel'de bir ismi size anlatmıştım. Adı Borga Şahin. Hani Osman Gökçek'i Gökçeklerin şirketi Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ'ye genel müdür olarak atayan isim. Gökçek Borga Şahin tarafından atanıyor. Bu atama 22 Mart 2016 tarihli Ticaret Sicili gazetesinde yer alıyor. Dipnot, Ticaret Sicili Gazetesi 22 Mart 2016 sayı 9037. Bu görevlendirmenin yegane amacı şu: bir kişinin ATO meclisine girebilmesi için seçimden en az 6 ay öncesinde odaya üye bir şirketin temsil yetkilisi olması gerekiyor. Yani bu atama Gökçe'nin ATO yetkili kurumlarına aday olabilmesi için gerçekleştiriliyor. Beyaz TV dosyasını ilerleyen sayfalarda ele alacağız. Borga Şahin halen Beyaz TV'nin finans müdürlüğünü ve Beyaz Gazete adlı haber portalının yayın yönetmenliğini yapıyor. Yalancı şahitlikten hükmü var. Osman Gökçe'yi kurtarmak için yalancı şahitlik yaparken ceza yemişti. Gelinen süreçte Osman Gökçek aday oldu. ATO gibi önemli bir sermaye merkezinin başkanlığına aday olan Osman Gökçek için Melih Gökçek katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti: "Yolun açık olsun dedim. Eğer becerebiliyorsan Allah muvaffak etsin dedim. Ama kendi gayretiyle yapıyor. Şimdi bazı şeylere inanmıyorlar. Ben Melih Gökçek'im. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Dolayısıyla bana sıfatımın getirmiş olduğu bazı avantajlar var. Herkes öyle görüyor. Tamam, amenna. Ama belli bir konuda benim oğlum bir şeye talip oluyor. Kabiliyetsizse başarılı olması mümkün değil. Gerisini getirmesi mümkün değil. Kendisinde bir şey olacak ki başarılı olsun." Yine doğruyu söylememişti. Ama oğlu da hakikaten kabiliyetsizdi. Başaramadı zaten. ATO yönetimi kayyuma devredilmişti. Tek aday olarak uzun süre gündemde kalan Gökçe'nin başkanlığına kesin gözüyle bakılırken bir anda Gürsel Baran sürprizi yaşandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işi Emine Erdoğan'ın dayısının oğlu olan ATO üyesi Baran'a ATO'daki sol ve sağ yelpazeden geniş bir kesim destek verdi. Seçimi de o kazandı. Şimdi Salih Bezci'nin ifadesini bir de bu süreci düşünerek yeniden okuyun. Çünkü Salih Bezci ismi önemli. Zira Bezci Esyav Vakfı'nın başkanıydı. Kısa adı Esyav olan Kızılcahamam Çamlıdere Vakfı. Esyav Başkanı Salih Bezci vakfın albümünde ön sözünde cemaat planında yaşamanın getirdiği nimetlerden söz ediyor. Salih Bezci aynı zamanda BESA İnşaat Mimarlık Mühendislik Şirketi'nin sahibidir. 2 Kasım 1995'te kurulan bu şirket kuruluşundan çok kısa bir süre sonra eski para ile 2 trilyon liralık Aşti Köprülü Kavşağı ihalesini aldı. Daha bu iş bitmeden 15 trilyonluk Akay Kavşağı'nın yapımını da bu şirket üstlenmişti. Esyav'ın mütevelli heyetinin içinde bulunanların firmalarından Ego ve Büyükşehir Belediyesi trilyonluk alışverişler yapıyordu. Ego'nun lastik ve yedek parça alımları bu kişilerin sahip olduğu şirketlerden yapıldı. Yani alelade bir isim değil, Gökçek ile çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Zaten bunu ifadesinde de dile getiriyor. Kimlerle ortak değildi ki? BESA İnşaat'ta ve Söğüt Özü İnşaat adlı firmalarda Mehmet Sacit Güran, Armada Alışveriş Merkezi'nde Rıfat Hısarcıklıoğlu, Kanal 7 Televizyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile Hamide Ceylan, eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın eşi. Bu isimlere ek olarak biri daha var. Adı Alaaddin Kaya. Zaman Gazetesi'nin sahibi. Firariydi, tutuklandı. Kimdir bu Alaaddin Kaya? Adı bazı kaynaklarda Alaaddin Kaya, bazı evraklarda ise Alaaddin, hatta Alaeddin Kaya olarak geçiyor. 3 Kasım 1986 tarihinde iş adamı Mehmet İhsan Arslan ve iş adamı Necati Aktül'ünle birlikte kurduğu Zaman Gazetesi, gazeteci yazar Fehmi Korun'un yönetiminde yayın hayatına başladı. Zaman Gazetesi'nin hem kuruculuğunu hem de 15 yıl imtiyaz sahipliğini yaptı. Kaya Zaman Gazetesi'nin satışına aracılık ederek bu gazeteyi Fethullah Gülen cemaatine yakın isimlere kazandırdığı iddia edilen isimdi. Alaaddin Kaya, Fethullah Gülen'in Vatikan'da Papa ile yaptığı görüşmeyle de gündeme geldi. Bu görüşme sırasında Papa'nın elini öptüğünü gösteren fotoğrafını inkar etti. Ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra itirafçıların beyanlarında bu iddianın doğruluğu ortaya çıktı. Alaaddin Kaya 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde patlak veren, dershaneler krizi öncesinde Fehmi Koru ile Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen ile görüşen iki isimden birisiydi. Koru ve Kaya Gülen'in bizzat kaleme aldığı mektubu Türkiye'ye getirmişti. Dershanelerin kapatılmaması gerektiği yönünde mesajların yer aldığı o mektup uzun süre tartışılmıştı. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatinden kendisine ıslak imzalı bir mektup gönderildiğini açıklamıştı. Özetleyecek olursak, Söğüt Kod adlı gizli tanığın ifadesine göre 2009'da ekonomik sıkıntıya düşen gazeteye yardım eden Alaaddin Kaya, tarafın patronu Başar Arslan'ı arayıp gazeteye girecek haberlere karar veriyordu. Aralarında FETÖ'nün en üst düzey kurulu Baş Yüceler Şurası üyelerinden Alaaddin Kaya ve İlhan İşbilen'in de yer aldığı çatı davasında istinaf mahkemesi 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Daire inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Alaaddin Kaya hakkında neden bu kadar ayrıntılı bilgi veriyorum biliyor musunuz? Çünkü ucu yine Melih Gökçek ve oğluna çıkıyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Alaaddin Kaya'nın Fethullah Gülen ile Mossad arasında diyaloğu sağlayan kişi olduğunun, örgütün kasası olarak faaliyet gösterdiğinin ve ölümünden sonra da Gülen'in yerine geçecek isim olarak işaret edildiğinin, devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerde ortaya çıktığını öne sürdü. Emir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Kaya'nın üzerinde hiçbir mal varlığı bulunmamasına rağmen ailesiyle ilintili olduğu tespit edilen tüm mal varlığına TMSF tarafından el konulduğunu, bunlardan birinin de Kaya'nın eşi, oğulları ve gelini olan Fatma Kaya, Zübeyir Kaya, Cüneyt Kaya ve Zeynep Kaya'nın ortaklığı görülen İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ olduğunu belirtti. Nitekim Kaya, FETÖ çatı davasındaki ifadesinde aile fertlerinin müşterek banka hesapları bulunmaktadır. Bu hesaplarda benim kira gelirim olmamasına rağmen ismimin bulunması, sıkıştığım zaman para çekebilme imkanı vermesi jest amaçlıdır diyerek ailesiyle maddi yakınlığını gözler önüne sermiştir. Sabahtan akşama kadar herkesi FETÖ'cü ilan eden, iftira eden Beyaz TV, FETÖ'nün kiracısı durumundadır diyen Emir, bunun belgelerde de çok açık olduğunu ifade etti. Alaaddin Kaya ile ilintili tüm mal varlığına el koyan TMSF, İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'ye ait taşınmazlara da el koyarken, Kaya ailesi ile ilişkisi açıkça ortada olan ve Beyaz TV'nin faaliyet gösterdiği gayrimenkullere el koymuyor. Beyaz TV'yi kim koruyor diye de soran Emir, buradaki mülkiyet ilişkisinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, TMSF, MASAK ve savcılığın yapacağı kısa bir çalışma ile Beyaz TV ile Kaya ailesi arasında ilişkinin rahatlıkla tespit edilebileceğini söyledi. Mülkiyetinin FETÖ ile ilişkili olduğu, kiralayanın Gökçek ailesinin atadığı görevliler, kiracının Beyaz TV olduğu göz önüne alındığında burada gerçek bir ticaret olmadığı konusunda haklı şüphelerimiz bulunmaktadır. Söz konusu kira bedelleri gerçekçi olamayacak kadar düşük olmasının yanında aslında göstermelik bir kontrat, dolayısıyla hiç ödenmemiş de olabilir. Bu nedenle kira ödeme dekontlarının da kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Bir bağlantı daha var. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ medyası konusunda çok önemli gerçekleri ortaya çıkardı. Dosya No 2017 Taksim 127, Karar No 2018 Taksim 22. Suçtan zarar görenlerin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu mahkeme dosyası karanlık ilişkileri gözler önüne serdi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın 24.1.2017 tarihi ve 225.2349-23.042 sayılı yazısıyla mahkemeye sunduğu soruşturma evrakında şu bilgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızca açık kaynaklardan yapılan araştırma sonucunda ise ticaret sicili kayıtlarına göre terör örgütü üst düzey yöneticisi Alaaddin Kaya'nın Taraf gazetesiyle irtibat kurmaya başladığı tarihten sonra kısa adıyla Alkın ve Mürekkep firmalarının olağan dışı sermaye artırımına gittikleri. Terör örgütü yöneticisi Alaaddin Kaya'nın gölge olarak yönettiği İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ İstanbul Şubesi adresinin Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Aslan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Mürekkep Batbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği anonim şirketinin adresi olan Tevfik Bey Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi No 2 Küçükçekmece İstanbul olduğu tespit edilmiştir. Yani Taraf gazetesi ile Alaaddin Kaya'nın şirketi aynı dönemde büyük sermaye artışı yapıp İstanbul'da aynı adreste faaliyet gösteriyordu. Neler yapıyorlardı? Şahıslardan Alaaddin Kaya ve Mehmet Baransu'nun münhasıran örgüt mensuplarınca kullanılan Bylog Talk and Chat isimli kriptografik haberleşme sistemi kullanıcısı olduğuna yönelik tespitler nazara alındığında Balyoz ve Ergenekon kumpasları yapıyorlardı. Peki FETÖ'nün gizli sahibi olduğu sadece Taraf gazetesi mi vardı? 2010 yılında Ses Televizyon Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'de sermaye arttırıp adını Beyaz TV yaptı. Benzerlik mi yoksa başka detaylar mı var? Şöyle anlatalım. Beyaz TV Alaaddin Kaya'nın ailesine ait binada kiracı durumundaydı. Onun da belgesini buraya koyuyorum. Evet, bu 41. sayfa kira kontratosunun bir fotokopisi var. İş yeri Macun Mahallesi Sokağı 1. Cadde numarası 2 Taksim 7, kiralanan şeyin cinsi iş yeri diyor. Bir senelik kira karşılığı 50.847, bir aylık kira 4.297 olarak okunabiliyor. 42. sayfada özel şartlar yer alıyor. Bu kira kontratosunun arka yüzü. Ve de 43. sayfada da mükellef kimlik adres bilgileri yer almış. Taraf gazetesi ile aynı adreste bulunan İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ Beyaz TV'nin ev sahibiydi. Taraf gazetesi ile Alaaddin Kaya aynı adreste kumpasları organize ediyor veya organize edilmiş kumpasları köpürtüyorlardı. FETÖ'nün üstü örtülü medya yapılanmasına başladığı tarih nedir? 2007 yılında Taraf FETÖ faaliyetlerine başladı. Ya Beyaz TV? Tesadüf bu ya, 2007 yılında kuruldu. Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ. Keza 13 Şubat 2008'de kurulan Bravo Radyo ve Televizyon Yayıncılık AŞ, 14 Mart 2008'de kurulan Angora Haber Ajansı Ticaret AŞ, 19 Ocak 2009'da kurulan Ses Televizyon Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ. Hepsinin 2007 yılından beri adresi aynı. Macun Mahallesi 1. Cadde No 2 Taksim 7 Yeni Mahalle Ankara. Bu adresteki iki katlı 3000 metrekarelik mülkün sahibi kim? Fethullah Gülen'in medya yapılanmasındaki en önemli adamı Alaaddin Kaya. Sadece İstanbul'da değil, Ankara çatı davasında da yargılanan Alaaddin Kaya ile Melih Gökçek Ankara'da çok eskiden tanışıyorlar. Aynı çatı altında gazetecilik yaptılar. Ailece dostlar, çocukları yakın arkadaş. Osman Gökçek, Alaaddin Kaya'nın halen cezaevinde olan iki oğlu Cüneyt Kaya ve Zübeyir Kaya ile aynı FETÖ okulunda okudu, Samanyolu Koleji. Osman Gökçek nasıl Enes Kanter'in abisi ise Samanyolu Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Samdet Başkanı Cüneyt Kaya da Osman Gökçek'in abisi. Dernek işi göstermelik kuşkusuz. Sözde dernek FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Faruk Mercan, Ahmet Böken gibi gazetecilerle etkinliklerini Ankara Armada'da yaptı. Peki Armada'nın en büyük hissesi kime ait? Başınız mı döndü? Asıl konu şu, Taraf gibi Beyaz TV'de örtülü bir FETÖ medya operasyonu muydu? Özetleyerek bu bölümü bitirelim. Daha ilk adımda Gökçeklerin FETÖ için nasıl canhıraş bir şekilde çalıştıklarını Salih Bezci'nin ifadesinden anlıyoruz. Keza CHP'li milletvekili Murat Emir de benzer ilişkileri açıklıyor. Tamam ama bunca ilişki ağına rağmen resim neden tamamlanamıyor? Şu iddiaların yüzde biri bugün bende ya da sizin üzerinizde olsa çoktan hücre hapsindeydiniz. En azından ömrümüz adliyelerde geçerdi. İlk kitapta sorduğumuz soruya geri dönelim. Gökçekleri kim koruyor? Üçüncü ayrının sonu. Sayfa 45.